Baş kaldıran insan, Albert Camus.
Ayrım 20.
Ama sonuçları bakımından bu eğitişimin başka bir yönü, yani efendi köle bağıntısının eski tanrı ve köle bağıntısıyla bir tutulması bir yana bırakılacak gibi değil. Efendi gerçekten var olsaydı tanrı olurdu diye belirtir bir Hegel yorumcusu. Hegel'in kendisi de gerçek tanrıyı dünyanın efendisi diye adlandırır. Yaptığı mutsuz bilinç betimlemesinde Hristiyan kölenin kendisini ezeni yoksamak isterken nasıl dünyanın ötesine sığındığını, bunun sonucu olarak da tanrının kişiliğinde nasıl yeni bir efendiyi benimsediğini gösterir. Başka bir yerde Hegel yüce efendiyi saltık ölümle özdeşleştirir. Böylece savaş daha yukarı bir basamakta yeniden başlar. Bu kez köleleştirilmiş insanla İbrahim'in acımasız tanrısı arasındadır. Evrensel tanrı ile kişi arasındaki bu yeni bölünmenin tatlıya bağlanmasını benliğinde evrensel ile eşsizi uzlaştıran İsa sağlayacaktır. Ama İsa bir anlamda somut dünyanın bir parçasıdır. Gözle görülebilmiştir, yaşamış ve ölmüştür. Öyleyse evrenselin yolunda bir aşamadan başka bir şey değildir. Eğitişim bakımından onu da yoksamak gerekir. Yalnız daha üstün bir bileşim elde etmek için Tanrı insan olarak benimsemelidir onu. Ama basamakları atlayarak bu bileşimin kilise ile usta beden bulduktan sonra işçi askerlerce kurulan saltık devletle karşılıklı olarak herkesin herkesi tanıdığı, güneş altında yer almış, her şeyin evrensel uzlaşmasında en sonunda dünya ruhunun yansıyacağı saltık devletle sonuçlandığını söylemek yetecektir. Ruhun ve bedenin gözlerinin birleştiği bu anda her bilinç başka aynaları yansıtan, kendisi de yansımış görüntülerde sonsuzca yansıyan bir aynadan başka bir şey olamayacaktır. İnsan yurdu Tanrı'nın yurduyla birleşecektir. Dünya mahkemesi evrensel tarih kararı verecek, bu kararda iyi de kötü de doğrulanacaktır. Devlet yazgı olacaktır. Varlığın ruhsal gününde bildirilen her gerçeğin onaylanması olacaktır. Savlayım alabildiğine soyut olmakla birlikte belki de bu yüzden devrim anlayışına görünüşte farklı yönlerde ama harfi harfine neden olan temel düşünceler bununla özetlenir. Şimdi çağımızın düşüncüsünde bu farklı yönleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kesinlikle eski başkaldırmışların tanrı düşmanlığının yerini alan aktöre düşmanlığı, bilimsel özdekçilik ve tanrısızlık Hegel'in şaşırtıcı etkisi altında Hegel'e değin aktörel, dinsel ve düşüngü kaynaklarından hiçbir zaman böylesine kopmamış olan bir başkaldırı akımıyla kaynaştı. Bu eğilimler bazı tümüyle Hegel'in malı olmaktan çok uzak bulunsalar bile kaynakları onun düşüncesinin çift anlamlılığıyla aşkınlık eleştirisindedir. Hegel her türlü dikey aşkınlığı, özellikle de ilkelerin aşkınlığını kesinlikle yıkar. Söz götürmez özgünlüğü de buradadır. Dünyanın oluşumunda ruhun kendiliğinden var olduğunu belirtir kuşkusuz. Ama bu kendiliğinden var olma değişmez bir şey değildir. Eski kamu tanrıcılıkla hiçbir ortak yanı yoktur. Dünyada ruh vardır da yoktur da, onda oluşur, onda var olacaktır. Öyleyse değer tarihin sonuna bırakılmıştır. Buraya değin, bir değer yargısına temel olabilecek hiçbir ölçüt yoktur. Geleceğe göre yaşamalı, geleceğe göre davranmalıdır. Her aktöre geçicidir. 19. ve 20. yüzyıllar en derin eğilimleri içinde aşkınlıktan yoksun olarak yaşamayı denemiş yüzyıllardır. Bir yorumcusu, sol Hegelci olmakla birlikte bu kesin noktada doğrudan şaşmayan bir yorumcusu, Hegel'in aktörecilere düşmanlığına dikkati çeker. Onun biricik belitinin ulusun törelerine, geleneklerine uygun yaşamak olduğunu belirtir. Gerçekten de onda toplum törelerine uygunluk konusunda bir ilkedir bu. Hegel bunun alaycı kanıtlarını vermiştir. Bununla birlikte koca ve törelere uymanın ulusun töreleri çağın anlayışına uyduğu, yani sağlam olduğu, devrimci eleştiri ve saldırılara dayandığı ölçüde doğru olduğunu da ekler. Ama kim karar verecek bu sağlamlık konusunda? Doğru olup olmadığını kim yargılayacak? Yüzyıldan beri Batı'nın kapitalist yönetimi zorlu saldırılar karşısında dayandı. Bunun için onu doğru mu sayacağız? Buna karşılık Weimar Cumhuriyeti, Hitler'in vuruluşları altında çöktü diye bu cumhuriyete bağlı olanların 1933'te ondan yüz çevirerek Hitler'e mi inanmaları gerekirdi? General Franco yönetimi yengiye ulaşır ulaşmaz İspanya Cumhuriyeti ihanete mi uğramalıydı? Geleneksel tutucu düşüncenin kendi açısından doğrulayabileceği sonuçlardır bunlar. Yenilik, sonuçlarının kestirilmesi olanaksız olan yenilik, devrimci düşüncenin bunları benimsemiş olmasıdır. Her türlü aktöre değeri, her türlü ilke ortadan kaldırılarak yerlerini olguya, geçici ama gerçek kral olan olguya verilmesi, iyice gördüğümüz gibi siyasal utanmazlıktan başka bir sonuca götürmedi. Bu olgunun birey ya da daha kötüsü devlet olgusu olması da hiçbir şeyi değiştirmez. Hegel'den esinlenen politika akımları da, düşünce akımları da erdeme açıktan açığa sırt çevirmekte birleşir. Gerçekten de Hegel şimdiden adaletsizlikle parçalanmış bir Avrupa'da yapıtlarını yöntemli olmayan bir bunalımla okuyanların kendilerini suçsuzluktan da ilkeden de yoksun bir dünyaya ruhtan kopmuş olduğuna göre kendi başına bir günah olduğunu kendi ağzıyla söylediği bir dünyaya fırlatılıp atılmış bulmalarını önleyemedi. Hegel tarihin sonunda günahları bağışlar kuşkusuz ama o zamana dek her insan edimi suçlu olacaktır. Öyleyse yalnızca edim yokluğudur suçsuzluk. Bir taşın varlığıdır. Bir çocuğun varlığı bile değildir. Öyleyse taşların suçsuzluğu bize yabancıdır. Suçsuzluk olmayınca hiçbir bağıntı, hiçbir neden yoktur. Neden olmayınca da bir usun saltanatı başlayıncaya dek saltık güçten, efendi ile köleden başka hiçbir şey olamaz. Efendi ile köle arasında acı yalnız, sevinç öksüzdür. Her ikisi de hak edilmemiş durumdadır. Öyleyse dostluk çağların sonuna kaldıysa nasıl yaşamalı, nasıl dayanmalı? Biricik çıkış yolu elde silah, kuralı yaratmaktır. Ya öldürmek ya köleleştirmek. Hegel'i tek ve korkunç tutkularıyla okumuş olanlar ikilemin yalnız birinci terimini göz önüne almışlardır. Kendilerini ölümle saltık efendiye, kamçıyla yeryüzü efendilerine bağlı birer köle, yalnız köle gibi gördükleri için yalnız bir hor ve umutsuzluk felsefesi çıkarmışlardır bunlar. Bu huzursuz bilinç felsefesi her kölenin yalnızca boyun eğdiği için köle olduğunu ancak ölümle birleşen bir yatsımayla kurtulduğunu öğretti onlara. En mağrurları meydan okuyuşa karşılık vererek bu yatsımayla özdeşleştiler, kendilerini ölüme adadılar. Ne olursa olsun yoksamanın kendi başına olumlu bir eylem olduğunu söylemek onun her türlüsünü haklı çıkarıyor. Bakunin'le Naçayev'in haykırışını haber veriyordu. Görevimiz yıkmaktır, kurmak değil. Hegel'e göre yoksayıcı önünde çelişkiden ya da düşünsel intihardan başka çıkış yolu bulunmayan kuşkucuydu yalnız. Ama yoksayıcıların başka bir türünü, yani sıkıntıyı bir eylem ilkesine dönüştürerek kendi intiharlarını düşünsel öldürmeyle özdeşleştirecek yoksayıcıları yaratan da kendisiydi. İnsan ve tarih ancak özveriyle, öldürmeyle yaratılabileceğine göre var olmak için ölmek ya da öldürmek gerektiğine karar veren yoksayıcılar burada doğar. Uğrunda yaşamın tehlikeye atılmadığı her düşüngünün boş olduğu konusundaki büyük düşünce, bunu rahat yatağında ölmeden önce bir üniversite kürsüsünün tepesinde değil, bombaların gümbürtüsü içinde dar ağaçları altında öğreten gençlerce son noktasına dek götürüldü. Bunu yaparken hataya bile düşseler, ustalarını düzeltiyor, ona karşı hiç değilse bir soyluluğun, özveri soyluluğunun Hegel'in gökleri çıkardığı başarı soyluluğundan daha üstün olduğunu gösteriyorlardı. Kalıtçıların başka bir türü, Hegel'i daha özenli bir biçimde okuyacak olanları, ikilemin ikinci terimini seçecek, kölenin kölelikten ancak başkalarını köleleştirerek kurtulacağını bildireceklerdir. Hegel sonrası öğretiler, ustanın bazı eğilimlerinin gizemci yönünü unutarak bu kalıtçıları saltık tanrısızlığa ve bilimsel özdekçiliğe götürdü. Ama her türlü aşkın açıklama ilkesi silinmedikçe, Jacobin ülküsü yıkılmadıkça bu evrim tasarlanamaz. Hiç kuşkusuz içkinlik tanrısızlık değildir. Ama devinim içindeki içkinlik bir bakıma geçici tanrısızlıktır. Hegel'e bakılırsa Tanrı'nın dünya ruhunda hala yansıyan belirsiz yüzünü silmek güç olmayacaktır. Hegel'in şu çift anlamlı, insansız Tanrı, tanrısız insandan daha fazla bir şey değildir sözünden kesin sonuçlar çıkaracaktır kalıtçıları. David Strauss, Vida Jesus'unda insan tanrı olarak İsa kavramını bile bir yana bırakır. Bruno Boer, İsa'nın insanlığı üzerinde ısrar edecek bir tür özlekçi Hristiyanlık kurar. Sonra Feuerbach, Marx büyük bir düşünür sayardı onu, kendini onun eleştirici çırağı olarak görecekti. Essence de Christianism'de her türlü tanrı bilimin yerini bir insan ve tür dinine verecek, bu din çağdaş kafaların büyük bir yanını kendine çekecektir. İnsansal ile tanrısal arasındaki ayrımın boş olduğunu, insanlığın özü yani insan yaratılışıyla birey arasındaki ayrımdan başka bir şey olmadığını göstermek olacaktır işi. Tanrı gizlemi insanın kendi kendine aşkındaki gizlemden başka bir şey değildir. Yeni ve garip bir ön bili yankılanır o zaman. Bireylik inancın yerini aldı. Us İncil'in, politika din ile kilisenin, yer göğün, çalışma duanın, düşkünlük cehennemin, insan da İsa'nın yerini. Öyleyse yalnız bir cehennem vardır, o da bu dünyadadır. Onunla çarpışmak gerekir. Politika dindir, aşkın Hristiyanlık, öbür dünyanın Hristiyanlığı, kölenin vazgeçişi dolayısıyla yeryüzü efendilerini güçlendirir. Göklerin dibinde bir efendi daha yaratır. Bunun için tanrısızlık ile devrimcilik anlayışı aynı kurtuluş akımının iki yüzünden başka bir şey değildir. Her zaman sorulan soruya devrim akımı neden ülkücülükle değil de özlekçilikle özdeşleşti sorusuna verilen yanıt budur işte. Çünkü Tanrı'yı köleleştirmenin, onu buyruk altına alıp kullanmanın anlamı eski efendileri ayakta tutan aşkınlığı öldürmek ve yenilerini yükselterek kral insan çağlarını hazırlamaktır. Düşkünlük gününü doldurunca, tarihsel çelişkiler çözülünce gerçek Tanrı insansal Tanrı devlet olacaktır. Homo homini lupus, o zaman homo homini deus olur. Çağdaş dünyanın kaynağında bu düşünce yatar. Feuerbach'ta bugün hala iş başında bulunan korkunç bir iyimserliğin doğuşunu görürüz. Bu iyimserlik yok sayıcı umutsuzluğun tam karşıtı gibi görünür. Ama bir görüşten başka bir şey değildir bu. Bu ateşli düşüncelerin derinden derine yok sayıcı kaynağını görmek için Feuerbach'ın Theogonisindeki sonuçları bilmek gerekir. Gerçekten de Feuerbach, Hegel'e bile karşı çıkarak insanın yediği şeyden öte bir şey olmadığını kesinleyecek, düşüncesini ve geleceği şöyle özetleyecektir. Gerçek felsefe, felsefenin yatsınmasıdır. Hiçbir dindir benim dinim. Felsefem de hiçbir felsefe. Alaycılık, tarihin ve özdeğin tanrılaştırılması, bireysel yıldırı ya da devlet suçları, bütün bu ölçüsüz sonuçlar, tepeden tırnağa silahlanmış olarak değerlerin ve gerçeğin oluşturulmasını yalnızca tarihe bırakan çift anlamlı bir kavramdan doğacaktır. Çağların sonunda gerçek gün ışığına çıkıncaya dek hiçbir şey açıkça tasarlanamazsa eylem saymaca demektir. Sonunda güç egemen olur. Gerçek tasarlanamaz, tasarlanmaz kavramlar uydurmalıyız diye haykırıyordu Hegel. Gerçekten de yanlış gibi tasarlanamayan bir kavramın da uydurulması gerekir. Ama benimsenmeye gelince gerçek düzeyinde bulunan inandırmaya bel bağlayamaz. Sonunda zorla benimsetilmesi gerekir. Hegel'in tutumu, bu gerçektir. Bize yanlış görünüyor ya, yine de gerçektir. Çünkü gerçeğin yanlış olduğu da olur. Kanıtına gelince, ileride sonuçlanınca tarih sağlayacaktır bunu. Ben değil demektir. Böyle bir sav ancak iki sonuç getirebilir. Ya kanıt sağlanıncaya dek her şeyin askıda bırakılması ya da tarih içinde başarıya ulaşacak gibi görünen her şeyin hepsinden önce gücün doğrulanması. Her iki durumda da yoksayıcılıkla karşı karşıyayız. Ne olursa olsun 20. yüzyılın devrimci düşüncesinin mutsuz bir yazgı sonucu esininin büyük bir yanını bir töreye ve zamana uyma felsefesinden aldığını göz önüne almadıkça onu anlayamayız. Bu düşüncenin yoldan sapmaları gerçek başkaldırıya gölge düşürmez. Öte yandan bir zamanlar Hegel'in savını geçerli kılan şey kendisini düşünce açısından hem de bir daha düzelmemesiyle kuşkulu kılan şeydir. Tarihin 1807 yılında Napolyon ve kendisiyle tamamlandığını, kesinlemenin olanak içinde bulunduğunu, yoksayıcılığın yenilmiş olduğunu sanmıştı. Görünge bilim yalnızca geçmiş için önbilide bulunan İncil çağlara bir sınır koyuyordu. 1807'de bütün günahlar bağışlanmış, çağlar tamamlanmıştı ama tarih yine sürdü. O gün bugün başka günahlar haykırıyor dünyanın yüzüne karşı. Alman felsefesinin temelli bağışladığı eski suçların aykırılığını ortaya çıkarıyor. Hegel'in tarihi kalınlık kılmayı başardığı için bundan böyle suçsuz olan Napolyon'dan sonra da kendi kendini tanrılaştırması topu topu 7 yıl sürdü. Tüm kesinleme yerine yok sayıcılık kapladı dünyayı. Felsefenin de Waterloo'ları vardır, köle felsefelerin bile. Ama insan yüreğindeki tanrısallık isteğini hiçbir şey yıldıramıyor. Daha başkaları geldi, Waterloo'yu unutup tarihi tamamlayamayacaklarını ileri sürdüler. Hala da ileri sürenler oluyor. İnsanın tanrısallığı hep yol alıp durmakta, ancak çağların sonunda tapılası olacaktır. Buna yardım etmeli, tanrı olmadığına göre hiç değilse tapınağı kurmalıdır. Ne olursa olsun hala durmamış olan tarih Hegel'in öğretisinin umudu olabilecek bir umudu sezdiriyor. Ama şimdilik Hegel'in ruhsal çocuklarınca sürdürüldüğü için. Kolera Yiyene Savaşı, filozofunu en şanlı zamanında alıp götürdüğü zaman, arkadan gelecek olaylar için her şey düzene sokulmuştur. Gök boş, yeryüzü ilkesiz gücün eline bırakılmış durumdadır. Öldürmeyi seçenlerle, köleleştirmeyi seçenler, gerçeğine sırt çevirmiş bir başkaldırı adına, birbiri ardından boy göstereceklerdir.
Ayrım sonu.